Ayrım 12, sayfa 102. Joyce futbol antrenmanları, futbol maçları ve futbol yemekleri arasında gide gele Haziran'ın ilk yarısını boşa harcamış gibi hissediyordu. Nina'nın takımı kendi klasmanında sene boyunca lider olmuş ve şimdi de playoff'a kalmıştı. Bu başarıda Nina'nın payı büyüktü. İyi bir top tutucu, takıma uyum sağlayan bir eleman ve diğer kızlara örnek olacak kadar korkusuz bir oyuncuydu. Joyce kızının spor yeteneğine hayrandı. Uzun parmakları ve kabı andıran küçük kulakları gibi bu özelliğini de Frank'ten almış olmalıydı. Joyce maçlara Nina istediği için gidiyordu. Üstelik bu aşamadan sonra oynanan her maç önemli sayılırdı. Joyce da maçlarda bulunmaktan, özellikle Nina gözleriyle onu aradığında orada olmaktan memnuniyet duyuyordu. Bu ona kızının havuzdayken veya çocuk bahçesindeki parmaklıklarda sallanırken "Anne bana bak" diye bağırdığı günleri hatırlatıyordu. Her ne kadar futbolu sıkıcı bulsa da Joyce artık oyunun kurallarını ve temel stratejisini anlamıştı ama yine de futboldan sıkılıyordu. Seyircilere bakıp ilgisini başka şeylere vermeye çalışıyordu ama diğer veliler çok sıradandı. Beyaz tenli, haki renk pantolon giyen ve hiçbir zaman eğlenceli tişörtler giymeyen tiplerdi. Üstelik kendisinin tam tersine sahada olup bitenlerle gerçekten ilgiliymiş gibi görünüyorlardı. Dışarıdan bakan biri benim futbolla ilgilenen bir anne olduğumu düşünebilir diye maçtan sonra gece Catelyn'e itirafta bulunmuştu. Ama aslında tek istediğim çocuğumun eline bir kitap alıp kimsenin zorlaması olmaksızın o kitabı okumasıydı. Yanlış anlama, Nina ile gerçekten gurur duyuyorum. Ama çocuğu satranç oynayan, dans veya tiyatro ile ilgilenen velileri kıskanıyorum. 16 kere futbol maçı seyretmektense Annie müzikalini 16 kez seyretmeyi tercih ederim. Gerçi o da demode olmuştur artık ama. Catelyn Joyce'un telefonlarını ve hikayelerini dört gözle bekliyordu. Kendi günleri çok yavaş ilerliyordu. İşin bekleme kısmı beni çok yoruyor dedi. Önce laboratuvar raporlarını bekledik. Sonra ameliyat yerinin iyileşmesini ve okulun kapanmasını ve tedavinin başlamasını. Gazete okuyacak kadar bile uzun bir süre yerimde oturamaz oldum. Neyse ki bahçem sayesinde akıl sağlığımı koruyabiliyorum. Eğer bahçedeki otları temizleyip çiçekleri suluyor olmasaydım, Piat Andrew köprüsünden atlardım herhalde. Bak işte onu yapamazsın diye kızdı Joyce. Beni Salt Adası'na götüreceğine söz vermiştin. Catelyn'in kendisiyle konuşurken sesinin yumuşadığını duymak onu çok mutlu ediyordu. Catelyn radyasyon tedavisine başladığında Joyce ona ikinci el eşyalar satan bir mağazadan paslı metal bir ışın tabancası alıp göndermişti. Catelyn de ona bir not yollamıştı. Her konuşmalarında Joyce ışın tedavisi yerine esprili bir sözcük kullanıyor. Catelyn de her seferinde gülüyordu. Nina'nın okulu kapandıktan sonraki gün final maçı vardı. Belmont son 3 yılın eyalet şampiyonu olan Newton'a karşı oynuyordu. Joyce ve Frank omuzları birbirine değecek şekilde durup Nina sahaya çıkınca bağırmaya başlamışlardı. İlk gol pasını atan Nina olunca karı koca birbirlerine çakıp çığlık attılar. Ama bu Belmont'un ilk ve son skoru oldu. Frank "Bastır Nina" diye ellerini ağzının kenarına koyup bağırdı. "Haydi bastır Belmont" diye sesi kısılana dek bağırdı ama Newton daha arka arkaya golleri attı. Joyce boynunun ve omuzlarının gittikçe daha fazla gerildiğini hissediyordu. Neyse ki sonunda maç bitti. Eve dönüş yolunda Nina, Joyce'dan arka koltukta oturmasını istedi ve annesinin omzunda ağladı. Joyce sessizce Nina'nın saçını okşayarak kızının moralini gerçekten düzeltebildiği günleri hatırladı. Ama şimdi ne söylese kulağa aptalca gelecekmiş gibi geliyordu. İyi bir sezondu mu dese, gelecek sezon şampiyon olursunuz mu dese diye düşündü. Eve geldiklerinde Nina hemen annesinden ayrılıp kendini odasına kapattı ve telefonda takım arkadaşlarıyla ağlaştı. Joyce ve Frank yenilgiden dolayı üzgün, Nina'nın uğradığı hayal kırıklığından dolayı kat kat daha üzgün bir durumda mutfak masasına oturdular. "Küçükken her şey daha kolaydı," dedi Frank Joyce'un elini tutarak. Joyce o anda bir kez daha ilişkilerinin artık tamamen anne baba olmak üzere kurulu olduğunu fark etti. Evleneli daha bir sene bile olmadan çocuk istediklerine kanaat getirmişlerdi. Bir sene sonra da kısırlık tedavileri, düşüklükler, ameliyatlar ve sonunda çok riskli bir hamilelik dönemi başlamıştı. Joyce'un hastanede yattığı aylar boyunca Frank'in ona gösterdiği ihtimam karşısında hemşirelerin ağzı açık kalmıştı. Oflayıp puflayarak, ağlayıp gülerek kocası doğum odasında da yıldızı olmuştu. Anestezi uzmanı da "Tatlım sensen ol, bu adamı bırakma" diye tavsiyede bulunmuştu. Frank'in kendi parmaklarıyla iç içe geçmiş parmaklarına baktı. Çocuklarına iyi bir anne baba olmuşlardı. Nina bazen evde tam bir baş belası olabiliyordu ama öğretmenleri onu seviyordu. Yakın arkadaşları vardı. Joyce bu dönemde böyle olması gerektiğini biliyordu. Nina dürüst ve parlak bir çocuktu. İyi bir insan olacaktı. Ama artık kızları kendi hayatını onlarınkinden ayırmak üzere adım atmış ve onlardan uzaklaşmasının eşiğine gelmişti bile. Az kaldı diye düşündü Joyce ve sonra da ne kadar dramatik bir laf deyip kendi kendine güldü. Ne oldu diye sordu Frank gülümseyip komik olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fazla bir zaman kalmadı. Nasıl yani? Nina yuvadan uçmak üzere. Nina henüz 12 yaşında. Bugün 12, yarın 20. Zaman o kadar çabuk ilerliyor ki. Joyce okuma grubundaki arkadaşlarının çocuklarının lise döneminin su gibi geçtiğini söylediklerini hatırladı. Ne yapacağız? Hayatımızın merkezi durumunda dedi. Birlikteliğimizin diye ekledi temkinli bir şekilde. Frank'in kaşları çatıldı. Joyce kızımızın üniversiteye gitmesine daha 5 sene var. Sen de amma abarttın durumu. Ama o günler çok uzak değil. Nina'nın ne kadar çabuk değiştiğini görmüyor musun? Sayende Frank elini çek. O hala çocuk ama sen sırf ergenlik çağına giriyor diye her şeyine göz yumuyorsun. Frank Nina hep yaşından bir adım önde gitti. Yaşından önce konuştu, erken yürüdü. Bunları sen de biliyorsun. Sırf tavırları değil, vücudu da erken gelişti. Göğüslerinin büyüdüğünün herhalde farkındasındır. Frank ayağa kalktı. Akşam yemeği için pizza ısmarlamayı düşünüyorum. Dalga mı geçiyorsun diye bağırdı Joyce. Yoksa Çin yemeği mi tercih edersin? Frank Nina'ya ne yemek istediğini sormak için içeri girerken Joyce onun arkasından baka kaldı. Frank'in ruh halinin tahmin ettiğinden de kötü olduğunu fark etmişti ama bununla ilgilenecek enerjisi hatta belki de isteği yoktu. Ertesi sabah Sylvia'nın ailesi Nina'yı bir haftalığına Cape Cod'a götürmek üzere almaya geldi. Nina annesinin verdiği içinde çikolatalı kek bulunan paketi alıp annesine hızlıca sarılıp arabaya bindi ve arkasına dönüp bakmadı. Joyce birden içinde bir boşluk hissetti. Artık sabah 7'de kalkmak, buzdolabında mutlaka süt ve meyve suyu bulundurmak, hatta akşam yemek yapmak zorunda bile değildi. Nina gittiği için Frank muhtemelen her gece 9'a veya 10'a kadar çalışacaktı. Joyce'un bir şeyler yapması gerekiyordu, hem de bir an önce. Bilgisayarının fişini çekip arabasına yükledi. Çantasına birkaç yedek çamaşır ve tişört koyup Frank'i aradı. "Ben Gloucester'a gidiyorum." "Nina gitti mi?" diye sordu Frank karısının duygularını paylaştığını belli eden bir ses tonuyla. "Evet, bilgisayarımı da yanıma alıyorum. Dizüstü bilgisayar orada değil mi? Onun klavyesinden nefret ediyorum." "Bunu daha önce söylememiştin," dedi Frank. "Söylememiştim, şimdi söylüyorum." "Peki daha sonra ararsın değil mi?" "Tamam." Joyce telefonu hışımla kapatıp arabasına bindi. Joyce önceki gece konuşmaların tam ortasında kalkıp gittiği için Frank'e kızgındı. Frank'in Nina'nın cinsel gelişimine gösterdiği tepki çok tipikti ama artık Nina hakkında da konuşamayacaklarsa başka ne konuşacaklardı? Eskiden müzikten bahsederlerdi. İlk tanıştıkları zamanlarda caz kulüplerine giderlerdi. Bu tür şeyler yapmayalı 100 yıl olmuş gibiydi. Eve 35 dakikada gitti. Ne yaptığının farkına varınca korktu ve gereksiz bir rekor denemesi diye düşündü. Evin havası ağır ve kasvetliydi. Salonda yerde duran pofuduk koltuktan başka hiçbir şey yoktu. Joyce Catelyn'e telefon açarken pencereleri hafifçe aradı. Catelyn telefonu ilk çalıştı, açtı. "Alo, Catelyn benim Joyce. Bu hafta buradayım. Yürüyüşe çıkmak ister misin?" "Hemen geliyorum." Okyanusun suları yükselmişti. Yani Good Harbor, kum tepeciklerinin eteğinde koyu renk ıslak bir şehit haline gelmişti. Joyce köprünün üzerindeki sabah sisinin ıslak kumsalın üzerinden kıvrıla kıvrıla yükselmesini izledi. Yanlarından şemsiyeler, şezlonglar, buzluklar, havlular, plastik kovalar, bez çantalar, plastik torbalar, kağıt torbalar taşıyan bir grup kadın geçti. Çocuklar annelerinin "dikkat et, beni bekle" uyarılarını aldırış etmeksizin önden koşturuyordu. En fazla 16'sında gösteren bir kız, Joey buraya gel diye koşturarak önlerinden geçen 4 yaşında sıska ve kulakları küpeli bir kızın ardından bağırdı. Sonra plaj çantaları ve şezlonglarını yere bırakıp bir sigara yaptı. Joyce da şöyle bir baktı ve "Joey canını okuyacağım senin" diye bağırdı. Geniş hasır bir şapka takmış, beli büzgülü beyaz bir pantolon üzerine uzun kollu beyaz bir gömlek giymiş olan Catelyn geldi. "Çok hoş görünüyorsun," dedi Joyce. "Teşekkür ederim." Catelyn Joyce'un köprünün üzerinde duran eline hafifçe dokundu. "Tedavinin nasıl gittiğini sormamın bir mahsuru var mı?" diye de Joyce yürümeye başladıklarında tereddüt dolu bir sesle. "Yo, sorabilirsin." Catelyn omuz silkti. "Anlatacak pek bir şey yok. Çok kötü değil ama ne bileyim." Durdu. "Garip, acısız ve de çok hızlı. Oraya gidiyorum, radyasyon veriyorlar." Sözcüğü üzerine basa basa söylemişti. "Sonra da eve dönüyorum." "Radyasyonun kendisinin bir yan etkisi yok. Hiçbir yan etkisi yok. Bazen makine açık mı acaba diye merak bile ediyorum. Tabii tedavinin sonuna gelene kadar bir şey anlamazsın diyorlar. Ben daha yeni başladım. Sonraları cildim güneş yanığı gibi kızarabilirmiş veya soyulabilirmiş. Ya da onun gibi bir şeyler." "Yapma ya." "En büyük sorunum ise iyi uyuyamamak. Ama bunun tedaviyle bir ilgisi olmadığını söylüyorlar. Bu da beni endişelendiriyor. İşte böyle." Catelyn aniden konuyu değiştirdi. "Demek Nina bir haftalığına arkadaşına gitti. Yaşayanların hayatı nasıl geçiyor anlat bana." Joyce tepki göstermemeye çalıştı. Kusura bakma dedi Catelyn. Bu şekilde konuşmamalıyım. Hayır, istediğini söyle. Yok, gerçekten kusuruma bakma. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Catelyn'in yüzü okyanusa dönüktü. Sonunda Joyce, Nina'nın takımı dün gece final maçını kaybedince Nina çok üzüldü. Ben de üzüldüm, Frank de üzüldü. Ama bir yandan da bu senelik de olsa futbol olayının sona ermesi beni gayet memnun etti. Bu da kendimi kötü hissetmeme neden oluyor. Kızımın dünyası yıkılmışken ben gelecek sezona kadar maç seyretmek zorunda kalmayacağım diye seviniyorum. Keşke daha farklı hissetsem ama bu konuda herhangi bir coşku veya heyecan hissedemiyorum. Zor bir yaş. Öyle ama kendi kendime hep okulda derslerin iyi olduğunu, arkadaş sıkıntısı olmadığını söyleyip duruyorum. Anne babalar için zor bir yaş demek istedim. Helen 14 veya 15 yaşındayken tüm bir yaz boyunca tek yapmak istediği şeyin televizyon seyretmek olduğunu hatırlıyorum. Ona neden eskisi gibi bisiklete binmediğini veya kitap okumadığını sormuştum. O da bana artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anne demişti. Sanki başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü ve birden bacaklarındaki kılları fark ettim. Üstelik bunlar öyle tüy falan da değildi. Basbayağı erkek kılıydı. Bunu atlatabilmem aylar sürdü. Ama bana sanki tüm ilişkimizi mahvediyormuş gibi geliyor dedi Joyce. Ortada bir sebep yokken kızıyorum, dırdır ediyorum. Tabaklarını yıka, ayakkabılarını yerden kaldır, ödevini yap, dişlerini fırçala, deodorant sür, telefonu kapa, duşu al, odanı topla. Dırdır, dırdır. Nina ağlamaya başlıyor ve ben de susmam gerektiğini bildiğim halde susmuyorum. Frank ise kızımızın büyüdüğünü kesinlikle kabul etmek istemiyor. Ödevleriyle ilgili ikaz ediyor veya söylediklerine karşılık verdiği için Nina'nın üstüne gidiyor. O Nina'ya kızınca ben de ona kızıyorum ve böylece kavga etmeye başlıyoruz. Sıkma canını Joyce dedi Catelyn yumuşak bir sesle. Bu geçici bir dönem. Bir bakacaksınız ki bitmiş, Nina üniversiteye başlamış. Peki ben ne yapacağım o zaman diye sordu Joyce, sesi birden incelmişti. Catelyn yüzünü okyanusa döndü ve sözcüklerini dikkatli seçti. İşin var, kitap okursun, yeni ilgi alanları bulabilirsin, yeni hobiler. Eşinle kızın dışında başka konularla konuşmaya başlarsınız. İyi oluyor, bir şeyler değişiyor ama yine de güzel oluyor. Hayatın yine dolu olacak. Zamanla hiç boş vaktin kalmayacak. Çoğu insan müzik kursuna gidiyor. Hem belki bir gün torunların da olacak. Nina 12 yaşında. Daha epey uzun bir süre torun falan almayayım ben. Teşekkür ederim. Ben uzun zamandır torun sahibi olmaya hazırım ama benim oğlanlar da bu konunun yanından bile geçmiyor. Ben de bu arada zambaklarla ilgileniyorum. Kulağa belki saçma sapan geliyor ama onlar benim hayatımın aşkı. Catelyn gülümsedi. Buddy'ye böyle söylediğimi söyleme olur mu? Joyce izci sözü verdiğine dair bir hareket yaptı. Jack üniversiteye gitmek üzere evden ayrılmadan önce bitkiler hakkında hiçbir şey bilmiyordum dedi Catelyn. Şu bahçe turlarından birine katıldığım sırada bir kadınla tanıştım. Biraz antika biriydi falan ama çok güzel bir kayalık bahçesi ve bahçesinde de 300 çeşit zambağı vardı. Şimdi benim de 30 çeşit olmuştur sanırım. Çiçek açıp açmadıklarını izlemek benim için yazın en büyük zevklerinden biri. Sular yükseldiğinde kumsalın sonu anlamına gelen kırmızı motele varmışlardı bile. Sanırım ben resim kursuna yazılırım dedi Joyce. Eğer ilgim varsa neden olmasın? Çok fazla ilgimi çektiğini söyleyemem. Sadece bir hayal. Hiç yeteneğim yok. Ayrıca çalışma sorunumu da çözmüyor. Ama bir sonraki yazmam gereken konu olan okul otobüsü güvenliği konusuna ilgi duyuyormuş gibi de yapma. Ama Joyce, Manolya'ya geri dönüp daha sonra neler olduğunu anlatman gerek. Aman tanrım, kitabı okudun ve hala benimle topluluk içinde görüşmeyi kabul ediyorsun öyle mi? Böyle konuşma. Kitap güzel. Nasıl oldu da bunun yayınlatmana izin verdiler? Nasıl yani? Siyasi ve sosyal olarak hassas konulara girmişsin. Irkçılık konuları falan. Zenci bir kadın ve beyaz toprak sahibi pek sık rastlanan bir aşk romanı birlikteliği sayılamaz öyle değil mi? Erkeğin biraz daha yaşlı ve tecrübeli olması gerekmiyor mu? Kızın adamı biraz yumuşatması gerekmez mi? Jordan fazla soğukkanlı, kızda nasıl desem biraz şırfıntı diyeceğim. Gerçi bu laf pek siyasi açıdan doğru kaçmayacak ama ne yapayım? Catelyn şaşırmış gibi yapıp elini kalbine götürdü. Birçok konu bir arada işlenmiş. Cehalet, ırk, sırlar, cinsellik işin sadece bir kısmı. Ama ırkla ilgili bölümler biraz insanın gözüne sokuluyor gibi. Tüm o siyah ve beyaz vücutlar falan insanı düşündürtüyor dedi Catelyn tek kaşını kaldırarak. Hayal gücü bambaşka bir şey dedi Joyce. İlk başta tek düşündüğüm burada ev almamı sağlayacak bir şeyler yazmaktı. Bir amaç uğruna yapılması gereken bir şey. Ama başladıktan sonra hem Manolya'ya hem de hikayeye kendimi kaptırdım. Tarihi döneme de tabii. Hikayenin siyasi tarafını görmene sevindim. Epey araştırma yapmış olmalısın. Kombinezonları nasıl kolaladıklarını veya buzu nereden buldukları gibi ayrıntıları nereden öğrendin? Joyce'un cevabını yüksek bir ses böldü. Bayan Levin, can kurtaran bölmesinde oturan kız ayağa kalkmış, elinde megafonla sesleniyordu. Bayan Levin, yukarıya bakın, benim... Catelyn el salladı ve kıza doğru yürüdü. Joyce da onun peşinden gitti. Krista nasılsın diye sordu Catelyn. Başını kaldırıp da yukarıda duran iri yarı sarışın kızla konuşurken düşmesin diye şapkasını tutuyordu. Ben iyiyim, siz nasılsınız? Böylesine güzel bir günde insan iyi olmaz mı hiç dedi Catelyn canlı bir şekilde. Bu arkadaşım Joyce Tabaknik. Merhaba Bayan Tabaknik. Sonbahar için ne gibi planlar yaptın bakalım? Salem State Üniversitesi. Aa çok sevindim, seninle gurur duyuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de dedi Krista utana sıkıla. Beni gelişmelerden haberdar et olur mu? Ödevlerine bile yardım ederim. Krista güldü. Bana her zaman çok iyi davrandınız. Hak ettiğin gibi davrandım o kadar tatlım. Bol şans bizi görmeye gel tamam mı? Krista megafonu eline alıp iyi günler Bayan Levin dedi. Güzel bir kız dedi Joyce. Hayatta kaldığı için şanslı sayılır. Hasta mıydı? Üvey babası dövüyordu. Küçükken çok ezikti. Aptal olduğuna inanmıştı. Liseye geçtiğinde de kötü bir erkek arkadaş edindi. Onun adına çok endişelenmiştim. Seninle bağlantı hiç koparmadı mı? Birkaç ayda bir 3. sınıf öğretmeni olan Helen Holden'la görüşmeye geliyordu. Birkaç kez ben de konuştum ama esas bağlantıyı koparmayan Helen. Burada yaşayan herkesin seni tanımasına imreniyorum. Evet, çoğu zaman bu iyi bir şey dedi Kettin. Ama bazen keşke birileri bana tedavinin nasıl gittiğini sormadan bir mağazada dolaşabilsem diyorum. Joyce ve Kettin köprünün olduğu yere geri dönmek yerine güneşin ısıtmaya başladığı okyanusun sığ kısımlarına yürüdüler. Güzel bir gün olacağı benzer dedi Kettin. Keşke günün çoğunu uyuyarak geçirmek zorunda olmasam. Geceleri saat 3'ten önce uykuya dalamıyorum. Sabah da 7'den önce kalkmam gerekiyor. Köprüye geri dönerlerken Joyce onun koluna girdi. Bu arada evdeki Meryem Ana'ya ne oldu? Joyce eve geldiğinde Meryem Ana'ya bakmamıştı bile ama kutsal emanetinden kurtulmadan önce Rahip Sherry'i arayabileceğini bir kez daha söz verdi. Catelyn onun bu lafına güldü. Yarın yürüyecek vaktin olur mu? Bu hafta boş vaktim bol. Nina Hyannis'ten dönene kadar burada kalacağım. Catelyn eve geldiğinde telsekreterinde nefes nefese bırakılmış bir mesaj buldu. Aman tanrım, Catelyn birileri Meryem Ana'yı boyamış. Bembeyaz parlıyor, pırıl pırıl. Ne bok yiyeceğim, bir sürü de çiçek var. Catelyn sanırım ön bahçem tahminimden daha da kutsal bir yer. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Any. Anne. Belmont. Belmont. Newton. Newton. Joey. Joey. Cape Cod. Cape. Jordan. Jordan. Krista. Krista. Salem State. Salem. State. Helen Holden. Helen. Holden. Hyannis. Hyannis.